Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Merhabalar, merhabalar.
Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir.
Geçen bir dinleyicimiz yazmış bize merhaba demiyorsunuz artık diye. Çok haklısınız. Bunun tek nedeni ilk başta jeneriğe bir şey kaydettik. Her bölümde aynı şey var ya ben orada merhaba diyoruz diye düşünüyordum açıkçası.
Oha artık. Onu şey mi yapsak? Merhabaya mı çevirsek? Merhabalar biz Deniz ve Olcay falan ne
Biz
bileyim
Deniz
ya.
ve Olcay. Biz böyle insanlarız. Biz ayrılmaz bir ikiliyiz.
Evet, Etpet Tırnak gibiyiz. Ama merhaba yani umarım hakikaten iyisinizdir. Yavaş yavaş sonbaharın sonlarına yaklaştığımız bu günlerde İzmir hala sıcak ve ben hala isyandayım.
Bir şey söyleyeceğim. İstanbul'da da ama hakikaten bu pastırma yazı denen şey var. Ben dün bayağı şey çoramsız elbise giydim yani. 22 falan
Oo.
dereceydi. Evet.
Çok çılgınsınız. Neler yaptın Sayın Deniz? Fuar zamanı, yorgunu.
Ay evet siz şu an bunu dinlerken fuar devam ediyor olacak ve ilk haftası bitmiş olacak. İkinci hafta sonu İzmir'deyseniz şeyde olacağım değil mi fuarda hafta sonu?
Tabii, evet olacağım.
Tamam. İzmir'deyseniz Olcay'ı, İstanbul'daysanız beni bulun, konuşalım, selamlaşalım. Yerimizi
Gayet
biliyorsunuz şimdi. Söylemeye gerek yok.
evet, bizim için yani yayıncılık sektörü için önemli bir ay bu ay. Ekim ve Kasım ayları çok yoğun geçiyor. İkimiz de perişan haldeyiz. İstanbul Fuarı'na deli gibi hazırlanıyor Deniz. Ben hani yani ne yalan söyleyeyim Türkiye'deki fuarlara o kadar yoğun bir hazırlığım yok yani yayın evi hazırlanıyor tabii ama işte benim de Frankfurt vardı oraya gittim geldim. Tabii ki. Gerçi tabii bizim lanet olası sıkıcı hayatlarımız kimseyi ilgilendirmez ama Frankfurt fuarına gittiğimizde ben tabii ki hemen hasta oldum.
Tabii ki hiç şaşırmadım.
Şaşırtmadı ve şey hasta hasta gittim geldim sizlere yeni güzel tatlış çocuk kitapları bulmak için kendimi feda ettim. Silah zoruyla gittim çünkü.
Buldun mu? Var mı güzel bir şeyler?
Ama var işte bir şeyler çıkar. Ya bu şey var ya böyle bizim sektördeki insanlar ben şuramı şöyle oldu böyle oldu şöyle gözlerim acıyor. Abi yani silah zoruyla kimse iş yaptırmıyor. Tabii ki olacak ya. Yani.
Gerçekten bizim sektörümüzde de çok var. Ya bütün sektörlerde vardır da biz yıllardır aynı sektörde olduğumuz için böyle bir yorum yapabiliyoruz. Sonra şey böyle. Ben çok söylenirim bu arada. Olcay da çok söylenir. Bunu biliyorsunuz. Yani biz de
Özellikle.
dahiliz buna. Biz
Tabii
inanılmaz
ki.
dahiliz yani. Genel olarak ama işte yayın evlerinde çalışanlarda şey var. Sanki silah zoruyla buraya oturtulmuş ve çalışılması gerekiyor gibi.
Tabii canım buna biz de yani birebir dahiliz. Yani ben arada bir böyle canımı mı alacaksınız öyle falan diye böyle gaza geliyorum. Abi yapma o zaman.
Sanki şey devlet memurusu o da zorunlu değil ama yine daha bir bağlayıcı bir şey vardır herhalde onun.
Evet yani çok çok saçma. Bir de şeyi de hemen böyle küçük Frankfurt anısı anlatayım. Konumuz uzun de, geçelim hemen. Şimdi bu Frankfurt'ta böyle bir şey oldu İsrail-Filistin meselesi yüzünden. İşte Filistinli bir yazarın ödül töreni iptal edildi falan böyle işte Frankfurt Fuarı açıklama yaptı. Biz İsrail'in yanındayız diye. Neyse bir iş politik meseleler karıştı işin içerisine. Bizden de Türkiye'den de hemen böyle işte şey bir takım birlikler yayın şeyleri falan filan açıklamalar yaptı. Ay bayılıyorum yayıncılıkla hiçbir alakası olmayan insanlara yayıncılık gömmeye. Ay hiç böyle beklediğiniz gibi değil biliyor musunuz? Kitaplar kutsal falan değil yani. Neyse.
Kesinlikle.
Yapıyorum gıybetimi dur. dur elleşme beni. Sonra bu Türkiye'den işte biz, evet efendim İsrail'i işte nasıl savunursunuz siz Frankfurt Fuarı olarak haklılar. Bu arada bir fuarın özellikle yani kültürel bir fuarın bir politik açıklama yapması son derece saçma. Orası yani bir kenara. İşte şey gitmeyeceğiz biz diye açıklama yaptı. Sonra Frankfurt'a gittik. Bütün Türkiye yayıncıları orada. Böyle kendimizi aşırı önemliymiş gibi şey yapıyoruz ya işte ne bileyim makine sektörü var işte ne bileyim otomotiv, bankacılık bilmem ne hayvan gibi gayri safi milli hasıla getiriyorlar. kitap yapıyor yine ama sürekli konuşuyoruz ya. Çok...
Bir de başına şeyi de ekle. Türkiye'de kitap yapıyorsun. Amerika'da yapsan daha farklı.
Evet. Bir de böyle şimdi şey de var ya böyle çok çok iyi Türkçe konuşuyoruz ya hepimiz. Onu böyle klavyede böyle tıkır tıkır tıkır tıkır Twitter'da falan böyle bir şeyler yazıyorlar. Halbuki işte ne bileyim bilmem kaç karakteri sonunda yapmak istedikleri şey tek şey küfür etmek. Abi et rahatla ya. Et rahatla. Bu ne için iyi? Bu kadar kelimeyi bir araya getirmene gerek yok yani bunun için.
Ve bir şey söyleyeceğim. Ben geçen çok yaşlı bir yazarımızla biliyorsun kim olduğunu telefonla konuşurken falan yani dedim ben. Adam da anlamadı. Muhtemelen beraber güldük geçtik yani. Ne yapayım ben de böyle konuşuyorum.
Çok çok komiğime gidiyor. Bazen böyle aşırı yabancılaştığımda ki bu günümün %90'ında oluyor. Yani yaptığım işi yabancılaşınca böyle şey diyorum. Abi bu insanlar ne yapıyor ya? Yani bu böyle hani ya muhtemelen savaş çıksa cephenin ön hattına kalkan diye bizi dizecekler. Hiçbir halta yaramadığımız için gücümüz de yok, bir şeyimiz de yok. İşte bir kelimeleri çok iyi kullanıyoruz. Ne yapıyor diyorum bu insanlar bu kendilerini bu kadar önemsemelerinin sebebi yani ne oluyor diye böyle çok çok şaşırıyorum. Sonra hemen kendime geliyorum. Çünkü elektrik faturasını ödemem lazım ve maaş almam lazım ya.
Küçük söylenmelerini kenara bırak ve hemen o kitaba bak.
Evet. Hadi başlayalım. Anlatacak başka bir gıybetin yoksa ben çok konuştum.
Yok canım. Şey bir olaydan bahsedeceğiz. İnanmazsın. Şöyle iki tane ana kaynağımız var bununla ilgili. Bir tane Netflix belgeseli var, My Daughter's Killer diye. Sizlerden de bir iki öneri olarak gelmişti bu. Ama asıl belgesel çok sıkıcı bu arada. Bence belgeseli izlemeyin. Olay çok çarpıcı, çok korkutucu, çok enteresan ama belgeselde ben çok sıkıldım. Ama Joshua Hahn diye birinin The Kalinka Affair diye kitabı var. Google Books'tan da bulabiliyorsunuz. Biz oradan çok fazla yararlandık bu olayı anlatırken. Bayağı detaylı anlatacağız. Sanırım uzun bir bölüm sizi bekliyor. Hızlıca başlıyorum. İlk başta 2009'da bir günden bahsedeceğim size. İsviçre ve Almanya sınırına yakın bir Fransız kentinde 18 Ekim 2009 günü erken saatlerde Doktor Dieter Krombach adlı Alman bir doktor elleri ve ağzı bağlı bir şekilde bir arabadan çıkartıldı ve bir arka sokağa bırakıldı. Bu doktorun kaçırılması Almanya'nın güneyinde bir köyde başladı. Kendisini kaçıran 3 kişi yüzüne yumruk atmış, onu bağlamış ve bu şekilde arabalarının arkasına atmışlardı. Kromba koltukların arasında yere uzanmış haldeyken 150 mil yol kat ederek Fransa'nın Alsas bölgesine geçti. Araba Mulhouse kasabasında durdu. Bu sırada yerel bir polis arandı. Gümrük ofisinin karşısındaki Rue de Tilliette'e git dedi. Burada bağlı bir adam bulacaksın. Birkaç dakika sonra 2 polis arabası olay yerine geldi ve demir bir kapının ardında 4 katlı 2 binanın arasındaki pis bir avluda Kromba yerde yatıyordu. Demin söylediğim gibi hala elleri ve ayakları bağlı, ağzı tıkalı, çok hırpalanmış, inanılmaz dayak yemiş ama hala hayatta. Polis ağzındaki şeyi çıkarttığında adamın söylediği ilk şey bu işin arkasında Bamberski var oldu. Kronbaum sözünü ettiği Fransız André Bamberski yumuşak huylu bir muhasebeci, Kalinka isminde bir kızı var. O yıl Kalinka küçük bir Alman şehri olan Freiburg'da Fransızca eğitim veren bir lisede yatılı olarak okuyor. Hafta sonları ve yazları ise Bamberski'nin eski karısı ve onun yeni kocası Dieter Kronbach'la birlikte yakındaki Lindau'da geçiriyor. 15'ine merdiven dayadığında mavi gözleri ve sarı saçlarıyla çok güzel bir genç kız ama aynı zamanda vatan hasreti çekiyor. Çünkü Bavyera'da yaşıyor ve buna rağmen neredeyse hiç Almanca konuşmuyor. Ayrıca babası Toulouse'un bir banliyösünde yaşıyor. Onun yanına taşınacağı Ağustos ayını iple çektiğini biliyoruz. Neyse 9 Temmuz 1982'deyim. İlk baştaki olay kenarda kalsın. Bu adamın kaçırılması kenarda kalsın. Bundan suçlu olan kişi söylediği kişi kenarda kalsın. Size Kalinka'dan bahsedeceğim. Kalinka Bombarski 9 Temmuz 1982'de bir cuma günü Konstanz Gölü'nde rüzgar sörfü yapıyor. Saat 5 sularında yorgun bir şekilde eve dönüyor ve üvey babasıyla annesine göre kendisini iyi hissetmediğinden bahsediyor. Aile akşam yemeğine saat 7:30 gibi oturuyor. Kalinka erkenden yatmış, saat 22'de bir bardak su içmek için kalkmış ve üvey babasına göre gece yarısına kadar alt kattaki yatak odasında kitap okumuş. Üvey babası da ondan ışığı kapatmasını istemiş. Ertesi sabah saat 10'dan biraz önce 47 yaşındaki Kromba yakındaki dağlarda yapacağı sabah gezintisi için binicilik kıyafetlerini giyerek aşağı iniyor ve üvey kızını uyandırmaya çalışıyor. Onu yatağında sağ yana yatmış bir şekilde ve maalesef kas katı kesilmiş bir şekilde buluyor. Çünkü hayatını kaybetmiş. Kromba daha sonra adli tabiplere merkezi sinir sistemi uyarıcısı olan koramini doğrudan kalbine ve diğer iki uyarıcı madde olan Novadigel ve İzoptin de bacaklarını enjekte ederek onu canlandırmaya çalıştığını söyleyecek. Kendisi bir doktor bu arada, bunu da tekrardan söyleyelim. Ama saatler geçiyor ve herhangi bir canlanma olmuyor. Daha sonra yapılan otopsiye göre kızın ölüm saati sabah 3 ile 4 arasında. Cumartesi sabahı saat 10:30 sıralarında Andre Bambarski'nin Toulouse'un 3 mil güneyindeki evinde telefon çalıyor. Bambarski demin söylediğim gibi kızın asıl babası. Kız üvey babası, doktor ve annesiyle beraber yaşıyor. Maalesef kızının ölüm haberini alıyor. Ve bu çok enteresan bir şey çünkü Kalinka sağlıklı, atletik bir genç kız ve neredeyse hiçbir tıbbi sorunu yok. Yani bu nasıl olabilirdi? Bu kız neden öldü? Eski karısının sesi üzüntüyle titriyor. Doktor olan kocasının iki teorisi olduğunu söylüyor. Bir tanesi Kalinka bir gün önce aşırı güneşe maruz kalmıştı. Sıcak çarpması geçirmiş olabilirdi. Ya da 1974'te Fas'ta geçirdiği ve beyin sarsıntısı geçirdiği bir araba kazasının uzun süren bir yan etkisini yaşıyor olabilirdi diyor. Baba Bambarski şaşkın ve üzüntüden kahroluyor. Daha sonra bugünlerle ilgili şunu söylüyor. Yıkılmıştım. Kalinka hayatımın neşesiydi. O sabah geç saatlerde annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 11 yaşındaki oğlu Nikolas'la birlikte, Kalinka ile beraber yaşayan Nikolas'la birlikte Kalinka'nın cenazesini defnetmek üzere Toulouse'daki evlerinden uçuyor. Bambaski için Kalinka'nın ölümünün yarattığı şok ve dehşet ölümün ardındaki gizemle daha da artıyor. Hayat dolu, sağlıklı kızının sıradan aktivitelerle geçen bir günün ardından yatağında ölü bulunması hakikaten açıklanabilecek bir şey değil. Bu arada son derece dindar bir adam, Katolik ve inancında biraz teselli buluyor bu kendi cümlesi ve bahsettiğim kitapta yazan bir şey. Ama yine de anlamlandıramıyor ya, yani bir şey olduğunu düşünüyor ve çok geçmeden birinden şüphelenmeye başlıyor. Kalinka'yı canlı gören son kişi üvey babası yani Dieter Kromba. Krombachlar yani üvey baba ve annesi Kalinka'nın kilise mezarında defnedilmesine katılmış ve çok üzgün gözüküyorlar. Ama zaman geçtikçe babası Bamberski, bunu sürekli söylemeye çalışıyorum çünkü isimler çok zor. Babası Bamberski kızının ölümüyle ilgili gerçekleri sorgulamaya başlıyor. Ekim 1982'nin başlarında sonunda kızının otopsi raporunun tercüme edilmiş bir kopyasını alıyor. Rapordan yakınlardaki bir kasabada adli tıp doktoru olduğu anlaşılan Doktor Höhman'ın Lindo polis şefi, yerel savcı ve bir şekilde bir protokol ihlali sonucu Kronbach'ın da katıldığı bir prosedür gerçekleştirildiği öğreniyor. Doktorun kendi üvey kızının otopsisinde bulunmasına çok şaşırıyor Bamberski asıl baba ilk başta. Daha sonra rapor ortaya çıktığında şaşıracağı daha fazla şey oluyor. Çünkü ihmal edilmiş bir sürü şey var. Doktorun raporunda Kalinka'nın cinsel organında yapışkan beyazımsı yeşilimsi bir madde bulunmuş. Doktor ayrıca Kalinka'nın sağ üst kolunda tartışmalı bir demir takviyesi olan kobalt ferrikitin damardan enjekte edilmesinden kaynaklanan yeni bir delik izi keşfetmiş. Raporda Kromba sözde kızın bronzlaşmasına yardımcı olmak için cuma akşamı yemekten önce ona bir iğne yaptığını itiraf ediyor. Bu arada Kronbach daha sonra bu hikayeyi değiştirecek ve kızın aslında anemisi olduğunu, onu tedavi etmek için böyle bir iğne uyguladığını söyleyecek. Doktor kan ya da doku üzerinde toksikoloji testleri yapmıyor. Raporda ölüm nedeninin bilinmediği belirtiliyor. Bu da çok enteresan gerçekten. Çünkü şöyle, doktor doku ve kan örneklerini adli tıp laboratuvarına göndermiş ve doktor ölüm nedenine ilişkin kesin bir yargıya varmak için bilim insanlarının örnekleri incelemesinin fırsat bulması, yani bilim insanların bunları incelemesi gerektiğini söylüyor. İncelesinler yani. Neyse, raporu okuduktan sonra Bamberski'nin kafasında bazı sorular beliriyor. Hepinizin düşündüğü gibi bu anlattıklarımı özetlemek için şu soruları söyleyebilirim. Krombağ'ın üvey babanın otopside ne işi vardı? Bu enjeksiyondan neden daha önce hiç bahsedilmemişti? Ve toksikoloji raporları neyi tespit etmişti? Bamberski şüphelerini ilk başta eski karısını arayarak söylüyor ve testleri soruyor. Kadın şey diyor, tamam kocamla konuşup sana geri döneyim diyor. Dönmüyor. 2 gün sonra tekrar arıyor ve kadın ona herhangi bir test yapılmadığını söylüyor. Bamberski inanamıyor. Yani Kalinka kızımız seninle birlikte öldü. Kocan bir doktor ve 3 ay olmuş. Neden onun ölüm nedeniyle ilgilenmiyorsun? Bamberski'ye göre eski karısı, çocuğu ölen bir anne şunu söylüyor. Kalinka öldü çünkü ölme vakti gelmişti. Bamberski tabii ki aynı fikirde değil. Kızının ölümü için alternatif veya çok daha kötücül bir açıklama artık zihninde yer etmiş. Kromba Kalinka'ya tecavüz etmiş ve sonra belki de onu susturmak için bir iğneyle öldürmüştü. Bu fikir böyle kafasını inanılmaz meşgul ediyor ve sadece içinde yaşamak istemiyor bunu. Toulouse'da 2 adli tıp doktoruna danışıyor bunu ve onlar da böyle bir şey olabileceğini söylüyorlar. 15 yaşındaki bir kızın cinsel ilişkiye girip girmediğini belirlemek için bir test yapılmış mı peki? Bekarete bakılmış mı? Buna dair herhangi bir bilgimiz yok. Bamberski'nin tabii ki avukatları da var ve olayın peşini bırakmıyor. Ve bu baskıya Bambarski, bu arada şeyi tekrar söyleyeyim, anlamışsınızdır da, kendisi Fransa'da, olay Almanya'da oluyor. Yani bu olayın aslında uluslararası bir durumu da var. O yüzden çok yıllarca sürüyor. Bambarski'nin avukatları çılgınca bir baskı yapıyor ve Alman savcı daha fazla test yapılmasını istiyor. Ve Mart 1983'te doku örneklerini inceliyorlar. Ve sonuçlar Krombağ'ın hikayesindeki ilk resmi şüphelerini aslında doğruluyor gibi oluyor. Hatta çok karanlık bir portre çiziyor. Doktor Krombağ tehlikeli bir madde kullanmakla suçluyor. Bu madde söylediği şey, hani işte bronzlaşmayı arttırıyor falan demişti ya, kesinlikle öyle bir değer taşımıyordu. Öyle bir madde değilmiş bu. Ve anemi tedavisinde kullanıyorsa da, kansızlık tedavisinde kullanıyorsa da çok nadir bir şekilde kullanılmalı. Yani bu kız yakın bir gözetim olmadan, özellikle de yemekten sonra verilmesi halinde bu maddeyi alıyorsa, zaten mide bulantısı, ateş, kusma ve hatta solunum yetmezliğiyle kalp durmasına kadar yol açabilecek bir şeymiş. Ki Kalinka'nın akciğerinde ve yemek borusunda yemek parçacıkların bulunması tam da bunun örneği olarak düşünülüyor. Şöyle, İğneyi aldıktan sonra anafilatik şoka girmiş, bilincini kaybetmiş ve maalesef kendi kusmuğunda boğulmuş. Tecavüz konusunda kesin bir sonuca varamamışlar. Ama tüm bunlar yerel savcı için yeterli bir kanıt değil. Bilimsel bir kesinlik ifadesi olmadan Kalinka'nın ölümüne ilişkin cezai soruşturma kapatılıyor. Günlerden sonra Bavyera eyaletinde en yüksek rütbeli hükümet savcısı olan Münih Başsavcısı Aslı'nın kararını destekliyor. Yetkililer görevi kötüye kullanma ya da ihmal sonucu cinayet işlendiğine dair kanıtlar varken Dieter Krombach'ı, doktoru, neden daha fazla soruşturmadıklarını hiçbir zaman açıklamıyorlar. Ama bu davranışları doktorun ilk kez bir incelemeden kaçtığına işaret etmiyor. Kalinka'nın yatağında öldüğünü açıklayan acil servis doktorunun Krombach'ın cesedin doğrudan morga götürülmesi ısrarına boyun eğerek olay yerine polis çağrılmadığını daha sonra öğreniyorlar. Krombach'ın Lindo'daki profesyonel itibarına duyulan saygı, ağrı şüküm, kimyasal analizin belirsizlikleri, bunlardan herhangi bir ya da hepsi aslında mahkemedeki olağanüstü hataları açıklamaya yardımcı olabilir. Sebep ne olursa olsun, Kromba bir daha asla Kalinka Bambarski'nin ölümüyle ilgili olarak Almanya'da yasal bir soruşturmayla karşı karşıya kalmadı. 1983 yılında da adli süreç durdu. Şimdi bu iki erkeğin hayatından biraz bahsedeceğim. Olcaycığım, buraya kadar bir yorumun var mı?
Yok, çok heyecan verici bir hikaye gerçekten. Kendi sıram gelene kadar heyecanla seni dinliyorum.
Değil mi? Değil mi? Efendim, bu iki adamın, Krombach ve Bamberski'nin, birçok açıdan paralel hayatlar yaşadığını biliyoruz. Her ikisi de İkinci Dünya Savaşı'nın harap ettiği bir Avrupa'da büyümüş. Yaşlarından dolayı zaten çoğu kişi o yaşlardaki öyledir. Ve korkunç şeylere tanıklık ettiler. Krombach 1935'te Dresden'da doğmuş. 9 yaşındayken en az 30 bin sivilin ölümüne yol açan müttefik bombardımanından sağ kurtulmuş. 1937 doğumlu Bombarski, 1930'ların başında Fransa'ya göç etmiş, Polonyalı Katoliklerin oğlu. Eylül 1939'da Naziler Polonya'yı işgal ettiğinde Polonya'nın Galicia bölgesinde büyük anne ve büyük babasıyla birlikte yaşıyormuş. Orada açlığa, sokak çatışmalarına ve bir sürü infaza tanık oluyor. 1945'te Lille'de Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından ailesiyle yeniden bir araya getiriliyor. Alman işgali altında yaşadıklarının dehşeti Krombach'ı takip ederken pardon, zaman zaman dile getirdiği Nazizmin bazı kalıntılarının yolsuzluk, insanlık dışı davranışlar, dış dünyaya karşı buyurgan bir düşmanlık, ülkenin siyasetine ve yargı sistemine hala bulaştığı varsayımına kesinlikle katkıda bulunmuştur. Neyse, Bandarski yeminli bir muhasebeci oluyor. Krombach iç hastalıkları doktoru oluyor. Her ikisi de burjuva nezaketine, zenginliğe ve görünürde aile içi uyuma sahip normal hayatlar kuruyorlar. İkisi de 1960'larda evleniyor ve çocuk sahibi oluyorlar. Ve 1974'te her ikisi de kendilerini Fas'ın Casablanca kentinde aynı sokakta yaşarken buluyorlar. Krombach, Alman konsolosluğuna bağlı bir doktor. Bamberski ise bir muhasebeci olarak burada çalışıyorlar. Çocukları bu arada aynı okula gidiyorlar ve Dieter Krombach 1950'lerde Fas'a yerleşen Fransız gurbetçilerin 30'lu yaşlardaki kızı Daniel Gonin'le, yani Bamberski'nin karısıyla, bir ilişkiye başlıyor. Bamberski'nin anlattığına göre aile 1974'te Fas'tan ayrılıp Daniel'in büyüdüğü yerden çok da uzak olmayan Teşbüske'ye yerleştiğinde karısının sadakatsizliğinden henüz habersiz. Krombach da bu sırada Fas'tan ayrılmış ve Bavyera'ya yerleşmiş. Ardından 1975 yılında Daniel kocasının aniden 350 mil doğudaki Nice'de bir emlak ofisinde iş bulduğunu anlatıyor. Hafta boyunca orada bir daire kiralamayı ve hafta sonları eve dönmeyi planlıyormuş eşi. Kocasına firmanın adını ya da telefon numarasını vermeyi reddediyor. Şüphelenen Bamberski bir pazar onu takip ediyor ve Nice'e gitmek yerine Toulouse'da bir apartmanın garajına park ediyor. Ve adamla ilişkisini, Krombach'la ilişkisini anlıyor. Kısa bir süre sonra boşanıyorlar. Daniel 1975 yılında Bavyera'da Krombach'a katılıyor. 1977 yılında evleniyorlar. Daniel başlangıçta velayet haklarını Bamberski'ye devrediyor ve çocuklar Fransa'da Bamberski'nin yanında kalıyorlar. Ancak Temmuz 1980'de bekar bir baba olan Bamberski yeniden gurbet hayatının rahatlığını özleyerek çocuklarıyla birlikte Fas'a dönmeye karar veriyor. Afrika'ya taşınmanın yasal hakları dahilinde olduğunu ısrar etse de maalesef bunun kötü sonuçları olacaktı. Fransa'dan ayrıldıktan günler sonra Daniel Toulouse Mahkemesi'nin başvurarak velayet talebinde bulunuyor. Bambarski avukatları tarafından bu talebe itiraz etmemesi tavsiye ediliyor. Eski karısının hukuk davası çocukları göstermeme suçlamasını da içeriyor ve velayeti teslim etmeye razı olarak tekrar Teşbüske yerleşiyor. Temmuz 1980'de Kalinka'nın ölümünden 2 yıl önce iki çocuk Lindo'da annelerine ve Kromba'ya katılıyor. Bamberski ise çocuklarını sadece tatillerde görmeyi kabul ediyor. Bamberski belki de Kromba'nın nasıl biri olduğunu bilseydi karısıyla mahkemede mücadele ederdi. Belki bununla uğraşırdı. Ama Bamberski'nin çok değişik, çok korkunç yönleri var. Mesela 1960'lı yılların başında İlk eşi Monica Hens ile evliliği sırasında bu olayların bir kısmına şahit oluyoruz. Çok kısa anlatmam lazım bunu. Kadın 24 yaşında aniden ölmüş eski karısı. Yıllar sonra eski karısının annesi tarafından Alman polisine verilen ifadesinde o zamanlar Frankfurt Üniversitesi'nden onur derecesiyle mezun olmuş, gelecek vaat eden genç bir iş hastalıkları doktoru olan Krombach'ın karısını terörize ettiği, dövdüğü ve öldürmekle tehdit ettiği iddia edilmiş. 1969 yılında Hans gizemli bir hastalığa yakalanmış, eski karısı yani. Önce dilsiz ve kör olmuş, ardından felç geçirmiş. Annesinin anlattıklarına göre Krombach Frankfurt'taki bir hastanede görevli doktoru dirsekleyerek kenara çekmiş ve yılan zehri olarak tanımladığı bir iğne yapmış. Hans, eski karısı, saatler sonra beyin kanamasından ölmüş ve bu iğneyle inanılmaz bir şey ya, Krombach eski karısının ölümü arasında kesin bağlantı kurulamamış. Çok enteresan değil mi? Yani adam iğne konusunda o kadar uzman ki muhtemelen arkasında iz bırakmayacak bir şekilde bunu yapıyor.
Muhteşem ya. Bayağı da hani daha sonrasında yargılanmıyor bile yani. Değil yargılanmak, hakkında herhangi bir soruşturma bile açılmıyor.
Daha sonra itiraf edeceği üzere 1980'lerde doktor Daniel'i defalarca sakinleştirici ilaçla uyutmuş. Böylece Daniel ikinci kattaki yatak odasında uyurken kendisi alt katta işlerini sürdürmeye devam etmiş. Ve 10 yıldan uzun bir süre boyunca muayene odasındaki bir dizi kadına damardan anestezi uygulamış ve baygın kadınlara tecavüz etmiş. Gerçekten de Krombach tıbbi uzmanlığını suç teşkil edecek amaçla kötüye kullanması yani korkunç bir şey ya, yani inanılmaz bir şey. Krombach artık yani kendi ülkesinde onlarca yıl boyunca yararlanacağı cezasızlık ile gelecekte yapacağı zaten suçları teşvik ediliyor. Yani bu adam ne yaparsa yapsın yanına kar kalıyor ama kalmayacak. Bu adama biri dur diyor. Özür dilerim, gaza geldim. Gerçekten gaza geldim. Efendim, Kalinka'nın ölümünden bir yıl sonra Bamberski kızını öldürdüğüne inandığı adama karşı harekete geçmeye çalışıyor. Oktoberfest sırasında Lindo'ya gidiyor ve bir el çantasından çıkarttığı broşürleri dağıtarak kasabada dolaşıyor. El ilanlarında Kalinka'nın kızının bir fotoğrafı var ve altında şöyle yazıyor: Lindo halkı, şehrinizde Dieter Kromba adında bir katil yaşadığını bilmelisiniz. Kızıma 10 Temmuz 1982'de tecavüz etti ve onu öldürdü. Suçunu doktorlar, polisler ve savcılar örtbas etti. Lütfen adalet sağlamama yardım edin. Bunu her yerde dağıtıyor. 2000 adet basmış bu arada. Helal olsun. O gün öğleden sonra Bamberski, Dieter Krombach'ın 17 yaşındaki oğlu Boris Krombach ve 19 yaşındaki Diana Krombach tarafından iki polis eşliğinde durduruldu. Polis Bamberski'yi sorguladı ve Krombach'a iftira atmak, kamu düzenini bozmak ve savcının itibarını zedelenmekle suçlandı. 24 saat gözaltında tutulduktan sonra elindeki tüm parayı, yaklaşık 1.000 doları kefalet olarak teslim etmesi emredildi. 3 ay sonra Bamberski gıyabında 6 ay hapis ya da 400 bin Alman markı para cezasına eşdeğer bir mahkumiyet söz konusu oluyor ve 5 yıl sonra zaman aşımı süresi dolana kadar Almanya'ya bir daha ayak basması imkansız hale getirecek bir ceza bu. Çok enteresan değil mi? Adama patlıyor olayda.
Yani evet, bir de hem parasını para istiyorlar hem şey yapıyorlar. Ya inanılmaz bir şeye dönüşüyor ya. Ya bayağı mağduriyetin mağduriyetine dönüşüyor yani olay.
Alman yetkililer kızının katil olduğuna inandığı adam yerine onu yargılarken bile Bamberski yeni bir şeyler buluyor. Adalete giden başka yolları var. Kalinka bir Fransız vatandaşı olduğu için Fransız yetkililer Alman topraklarında kendi cinayet soruşturmalarını başlatabilir ve kanıtlar yeterli görülürse Krombach'ın tutuklanması için uluslararası bir emir çıkartabilirlerdi. 1985 yılında Bamberski'nin 2 yıl süren ısrarları sonucunda Fransız yetkililer gerçekten de Kalinka'nın kalıntılarını mezarlıktan çıkardılar. Mezardan çıkarma işlemi Kalinka'nın ölümüyle ilgili yeni ipuçlar vermedi ama Alman soruşturmasında, Almanya'da yapılan soruşturmada daha fazla şüpheye neden olacak rahatsız edici bir gerçek ortaya çıktı. Otopsi sırasında özel bölgeleri tamamen çıkartılmış ve bu kalıntılarla ilgilenen Alman adli tıp laboratuvarları buna dair hiçbir iz bulamamışlar. Yani Kalinka'nın ölmeden önce tecavüz edilip edilmediği bu yüzden hiçbir zaman belirlenememiş. Ortadan kaybolma olayı Bamberski'nin Krombach'ı korumak için bir komplo kurulduğuna dair şüphelerini tabii ki arttırıyor. Bir Bavyera kasabasında tanınmamış bir doktorun hükümet tarafından özel muamele görmesi garip görünüyor. Ama Bamberski belki de Krombach Casablanca'daki Alman konsolosunda geçirdiği 2 yıl boyunca bazı bağlantılar kurduğunu düşünüyor. Belki Alman istihbaratında çalışmıştır. Alman yetkililer Krombach'ı koruduklarını her zaman reddettiler ve bunu kanıtlayacak hiçbir şey olmadığını söylediler. Yani Ortada aslında özensiz bir işte tıp çalışması olabilir, işte bürokratik bir şeyler olabilir. Ama yani Almanlar bundan hiçbir şekilde ilgilenmiyor. 1988 yılında Alman yetkililer Fransız savcıların talebine uyarak Kalinka'nın cesedinden alınan akciğer, kalp, deri ve diğer doku örneklerini Paris'e analiz edilmek üzere gönderiyorlar. Bu materyaller açıklanamaz bir şekilde kan dolu test tüpleri hariç 3 Fransız patoloğa neredeyse kesin bir sonuç sağlamaya neden oldu. Mevcut kanıtlar Kalinka'nın kesin ölüm nedenini bilmeye izin vermese de vahşi bir şekilde öldüğünü söylüyordu. Yemek parçacıklarının solunum yollarıyla kusulması ölümcül bir solunum sıkıntısına yol açacak derin bir koma halini kanıtlamaktadır. Boğulma ve ölüm sağ koluna yapılan iğneden sonra neredeyse anında gerçekleşmiş olmalıdır. Kan örneklerinin eksikliği damardan verilen madde ile ölüm arasında kesin bir bağlantı bulmayı imkansız hale getirmiştir. Ancak Almanya'dakinin aksine bulgular Fransız yargısını Krombach suçluluğu konusunda ikna etmeye yetti. Aradan tabii zaman geçiyor. 8 Nisan 1993'te başsavcı Krombach'ı 30 yıla kadar hapiste cezalandırabilecek kasten adam öldürme suçuyla itham ediyor. İddianamede bir araya getirilen unsurlar Dieter Krombach'ın Kalinka Bambarski'ye ölümcül bir iğne yaptığı sonucuna götürüyor denildi. Tedavi amaçlı değil, onu öldürme amaçlı. Savcı Alman makamlardan Krombach'ı tutuklamalarını istedi. Alman makamlar bunu da reddetti. Böylece 9 Mart 1995'te Bambarski için sadece sembolik bir zafer olan Krombach Paris'teki Cœur d'Assise'te gıyabetinde cinayetten suçlu bulundu ve gıyabında pardon cinayetten suçlu bulundu ve 15 yıl hapse mahkum edildi. Krombach Fransa'nın kararını üzüldüyse bile buna dair pek bir şey göstermedi. Aslında üzülmesi için bir neden de yok. Bavyera ve Berlin'deki adli makamlar kendisine karşı açılan davanın kapandığını ve Fransa'daki gıyabi yargılanmanın yasa dışı olduğunu düşündüklerini belirttiler. Hala Konstanz Gölü kıyısında ikamet eden ve başarılı bir muayenesi olan bir iç hastalıkları doktoru olarak çalışan Krombach, sosyal hayatı hala çok aktif, işte bir binicilik kulübüne üye ve Lindo'da yat kulübünde bir yelkenliyle takılan biri yani. Hatta daha sonra ortaya çıkacak ki kendisinin bir sürü metresi varmış. 1989 yılında Daniel'le boşanıyorlar. Daniel yine de Krombach'ın masumiyetini savunmaya devam ediyor. Kendisi Toulouse'a yerleşiyor. 2 yıldan biraz daha uzun bir süre sonra Krombach önceki 3 eşi gibi kendisinden 10 yaş küçük olan 4. eşiyle evleniyor.
Alman hükümetinin Krombach'ı iade etmeyi reddetmesi birçok nedene dayanıyor gibi görünüyor aslında. Bir Alman vatandaşının yurt dışında yargılanmak üzere iade edilmesine karşı çıkılması savaş sonrası Alman anayasasında yer alıyor. Ancak Alman devletinin yasal ilkeleri güvence altına alındığı sürece bir Avrupa Birliği üyesine veya bir uluslararası mahkemeye iade durumunda yasal bir istisna yapılabiliyor. Savcılar ve hakimler ve nihayetinde Berlin'deki Adalet Bakanı Krombach'ın Fransa'da yargılanmak üzere teslim edilmesinin bu ilkeleri neden ihlal edileceğine dair aynı gerekçelere tekrar tekrar başvuruyorlar. Adli tıp incelemeleri yetersiz, Krombach'ın Kalinka'nın ölümüyle ilgili anlattıkları makul ve Kalinka'nın annesi kocasının masum olduğunu güçlü bir şekilde savunuyor. Bu beyanlara göre Krombach hakkında aslında aleyhine değil lehine karar veriyorlar diyebiliriz. Alman yetkililer 1983 yılında davayı kapatan yerel savcıya büyük güven duymaya devam ediyorlar. Nisan 1990'da Münih'teki devlet savcısı soruşturmanın yeniden açılması için bir neden bulamıyor bunun üzerine. Alman hükümeti Krombach'ın gıyabında mahkum edilmesinden sonra yıllarca savcının davayı kapatmış olması nedeniyle doktorun Fransa'ya iade edilemeyeceğini savunuyor. Aynı zamanda Almanya'da güvende olduğu bilgisi Krombach'ı cesaretlendirmiş gibi de görünüyor. Laura Steele adlı 16 yaşındaki bir kız 11 Şubat 1997 günü öğleden sonra endoskopik bir muayene için Krombach'ın Lindau'daki kliniğini ziyaret ediyor. Asistanı öğle yemeğinde o sırada ve hastanın daha sonra anlattığına göre Krombach kızı muayene odasına götürüyor. Krombach kızın rızasıyla onu bayıltan bir intravenöz anestezi uygulamadan önce sondanın muhtemelen acı verici olacağını söylüyor. Kız daha sonra bir Fransız televizyon kanalına "Uyandığımda üzerimdeydi ve tamamen çıplaktı" diye anlatıyor olayı. "Şok olmuştum. Hareket etmeye çalıştım ancak tamamen felç gibiydim. Kronbach görünüşe göre Steele'nin sessiz kalacağına inanarak onu evinin önüne bırakmış bir de. Ancak Steele ailesinin yanına giderek bu olayı anlatmış. O akşam Bamberski, Lindau'daki bir muhabirden aldığı telefonda Kronbach'ın hapiste olduğunu öğreniyor. Sonunda Kalinka olayı nedeniyle tutuklandığını düşündüm, diyor kendisi. Ama o, hayır, kliniğinde bir kadına tecavüz etmiş diye cevap alıyor. 6 ay sonra kurbanın canlı ifadesi ve saldırının hemen ardından vücudundan alınan menü üzerinde yapılan laboratuvar testleri sonucunda Alman yargıç Kronbach'ı reşit olmayan birine tecavüz etmekten suçlu buluyor. Tıbbi lisansını teslim etmesine karar veriyor ve 2 yılda hapis cezasına çarptırıyor. Ardından Kronbach'ın Almanya'da sabıka kaydı olmamasını ve toplumdaki saygınlığını gerekçe gösteren yargıç cezayı erteleyerek serbest bırakıyor kendisini. Kararın ardından aralarında Kronbach tarafından tecavüze uğradıklarını iddia eden 6 kadının da bulunduğu öfkeli protestocular adliye önünde toplanıyorlar. Hepsi de ya Kronbach'ın Lindau'daki itibarından ya da anestezinin hafızalarını bulandırmasından dolayı şimdiye kadar sessiz kaldıklarını söylüyorlar. Kronbach tüm bu suçlamalara omuz silkiyor. Bir Fransız radyo muhabiriyle yaptığı röportajda yetmiyor bu hani omuz silkmesi. Kurbanı da suçlamaya başlıyor ve kız benimle yatmak istedi, elbiselerini çıkarmaya başladı. 5 dakika içinde de her şey bitti diye anlatıyor olayı. Almanya'daki suçlamalarının zaman aşımı süresi dolduğu için duruşmaya katılan ve mahkeme salonunda duygusal bir yüzleşmeye neden olan Bamberski ile de alay ediyor kendisi üstelik. Kronbach şöyle anlatıyor. Bu adam delinin biri. Bamberski'nin kızıyla birlikte olduğumu düşünmesi çok saçma. Buna ihtiyacım yoktu ki. Evliydim. Kalinka'nın annesiyle de çok mutluydum. 2 yıl sonra Kronbach serbest kaldığında ve hem Almanya'da hem de Fransa'da kendisine karşı yürütülen adli süreçler çıkmaza girdiğinde André Bamberski Almanya'ya geliyor. Konstanz Gölü yakınlarındaki küçük bir Alman köyünün sokaklarında Avusturya sınırından birkaç mil ötede Kronbach'ın yaşadığı eve doğru yavaşça ilerliyor. Sonra derin bir nefes alarak Kronbach'ın kapısını çalıyor ve onunla yüz yüze geliyor. Bamberski diyor Kronbach adama bakarak. Kronbach yargılanman için seni her zaman Fransa'ya geri getirmeye çalışacağım diyor Bamberski de. Bundan asla vazgeçmeyeceğim. Adam yani Kronbach şöyle cevap veriyor. Sen delinin birisin ve sadece intikam peşindesin. Bamberski de ona hayır, ona tecavüz ettiğini biliyorum. Ne yaptığının farkındayım diye cevap veriyor. Kronbach onu polisi aramakla tehdit ediyor ve kapıyı onun yüzüne kapatarak adamı gönderiyor. 1999 yılına gelindiğinde Bamberski kendini tam zamanlı olarak Dieter Kronbach'ın peşine düşmeye ve onu yakalamaya adamak için işinden ayrılmıştı. Karardan dolayı hayal kırıklığına uğramıştı. Alman yetkililerin uzlaşmazlığı ve hatta bence umursamazlığı ve Fransız hükümetinin aciliyet göstermemesine öfkelenen arkadaşlarından biri her fırsatta engellendiğini hissediyordu diye anlatıyor Bamberski'nin hislerini. Yine de Bamberski tek bir umuda tutunmuş durumdaydı. Almanya sınırından Avusturya ve İsviçre'ye yaptığı sık seyahatlerden birinde polisin Kronbach'ı yakalaması ve ardından Fransa'ya iade edeceğini düşünüyordu. Bu amaçla Avusturya ve İsviçre jandarmalarını, polis komiserliklerini ve gümrük karakollarını ziyaret ederek Kronbach'ın fotoğraflarını, gazete küpürlerini ve yargı kararlarını içeren dosyaları dağıttı. Zaman zaman kendisine kaba davranıldığını, bir deli gibi itilip kakıldığını anlatıyor bu anlarla ilgili. Çoğu zaman da polis onu kibarca karşılamış, dinlemiş ve fotoğrafları saklamayı, dosyaları da incelemeyi kabul etmiş. Bamberski'nin hayal kırıklığına bir de Kronbach'ı takip etmenin giderek zorlaştığını hissetmesi ekleniyor. Lindau'daki itibarı yerle bir olmuş, doktorluk belgesine el konulmuş ve 4. karısı da onu terk etmiş olan doktor, 1999 yılında göçebe bir hayata başlıyor. Her 6 ayda bir ev değiştiriyor gibi gözüküyor. Bamberski bunun için özel dedektifler tutuyor. Konstanz Gölü çevresinde bir bağlantı ağı kuruyor ve Kronbach'ı bizzat takip ederek her adres değişikliğini dikkatle belgeliyor. Ancak Kronbach'ın birçok hareketi yine de karanlıkta kalıyor hafta içinde sık sık ortadan kayboluyor ve hafta sonları evine dönüyor. Ne Bamberski ne de dedektifler nerede olduğunu anlayabiliyorlar adamın. Bamberski, Kronbach'ın peşinde haftalarca yollarda kalıyor. Evde geçirdiği süre boyunca davaya adanmış bir web sitesini yönetiyor ve Fransız senatörlere, hakimlere, savcılara ve diğer yetkililere yüzlerce mektup gönderiyor. Bamberski tamamen olayı kafayı takmış durumda ve olay aydınlanmadan buradan dönmeyecek gibi duruyor yani. Bu dönemde sadece iki manevi desteği varmış. 20 yıllık hayat arkadaşı ve 2001 yılında Bamberski'nin komşuları olan profesörler Elizabeth ve Yves Aragon ile Elizabeth'in Toulouse'da kimya profesörü olan erkek kardeş tarafından kurulan Kalinka için Adalet Derneği. Dernek aralarında ev hanımları, öğretmenler, mühendisler, doktorlar ve avukatların da bulunduğu yaklaşık 1000 üyeye ulaşmış durumda bu sırada. Bazıları Bamberski'yi şahsen tanıyor. Diğerleri ise dava ile ilgili gazete haberlerini okuyan ya da televizyon haberlerini izleyen ve Kronbach'ın cezasız kalmasından öfke duyarak destek vermek isteyen gönüllü yabancılardan oluşuyor bu dernek. Çoğu Toulouse bölgesinde yaşıyor. Ancak zaman içinde grubun yapısı daha global, uluslararası bir hale geliyor. Ve dernek üyeleri Bamberski'ye büyük bir bağlılık geliştiriyorlar. 2006 yılının başlarında Almanya'nın Orta Doğu'sundaki Rödental'de yaşayan bir kadın, her zaman gittiği doktorun kliniğine rutin bir muayene için yeniden gittiğinde, doktorun o Şubat ayında kendini astığını öğreniyor. Kadın, doktorun yerine geçici olarak gelen kişi tarafından tedavi ediliyor. Bu kişinin tuhaf davranışları ve sıra dışı geçmişi kadının şüphelenmesine neden oluyor ve o akşam internette adamın adını aratıyor. Bilin bakalım adamın adı kim? Ne? Dieter Krombach. Her taşın altından çıkıyor. Kalinka Bamberski'nin ölümü ve Krombach'ın daha sonra Almanya'da tecavüzden mahkum edilmesiyle ilgili bir Alman belgeseline rastlıyor kadın. Hemen Rödental polisine Krombach'ın bu klinikte çalıştığını bildiriyor. Bu arada Kronbach görünüşe göre bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmiş olacak ki ortadan çoktan kaybolmuş durumda. Bunun üzerine kadın internette Bamberski'nin izini sürüyor ve olanları ona bildiriyor. Her olayı çözen meraklı bir kişidir ya. Yani bu neredeyse her olayımızda böyle oluyor. Meraklı, incelemek isteyen, olayı keşfetmeye çalışan ve detayları irdeleyen kişi çok önemli. Bamberski kendi araştırmaları sonucunda Kronbach'ın Scheidegg'de özel bir evde, küçük bir dairede yaşadığını bildiğini söylüyor. Kadın bu bilgiyi polise iletiyor ve Kronbach'ın yeri tespit edilerek ruhsatsız doktorluk yapmaktan tutuklanıyor kendisi. Daha sonra yapılan bir polis soruşturması, Kronbach'ın 2001-2006 yılları arasında Almanya genelinde 28 farklı klinik ve hastanede haftalar ya da aylar süren sürelerle vekil doktor olarak gizlice çalıştığını ortaya çıkarıyor. 1997'deki tecavüz mahkumiyetinin ardından doktorluk sertifikasını teslim eden Kronbach bir fotokopi sunarak orijinalinin çalındığını iddia ediyor. Rödental'de kimliği tespit edilene kadar hiçbir işvereni ya da hastası geçmişini kontrol etme zahmetine girmemiş bu arada. İki psikiyatrist Kronbach'ı dolandırıcılık ve ruhsatsız doktorluk yapmaktan yargılanmadan önce Münih Üniversitesi Hastanesi'nde muayene ediyorlar. Uzmanlar Kronbach'ın kronik bir yalancı, cinsel tacizci, büyüklük hezeyanları olan bir narsist ve kanun dışı olduğuna inanan bir kişi olduğunu yazıyorlar. Evlilikleri sırasında bir dizi kaçak ilişki yaşadığını itiraf etmiş Kronbach. En son olarak da Valium ve başka bir yatıştırıcı ile uyuşturduğu temizlikçisinin 16 yaşındaki yeğeniyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ediyor. Bastırma ve inkar, kendi zayıflıklarını en aza indirme, çatışmalardan kaçma ve kendi gerçekliğini süsleme belirtileri gösteriyor. Kronbach aynı zamanda hastaları ve iş arkadaşlarını seri bir şekilde taciz eden bir kompülsif karakter. Bir klinikte veya başka bir tıbbi ortamda gözetimsiz bırakılırsa bunu tekrar yapacağı aşikar. 2 gün süren duruşmanın ardından Kronbach suçlu bulunuyor. 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Bu duruşmaya da katılan Bamberski için bu sadece kısmi ve geçici bir zafer ve açıkçası bence bunca suçun üzerine pek de yeterli bir ceza değil gibi 2 yıl 4 ay hapis cezası. Haziran 2008'de 18 ayını parmaklıklar ardında geçirdikten sonra Kronbach, Avusturya sınırının hemen içindeki Alman kasabası Scheidegg'e geri dönüyor. Bamberski bölgedeki istihbarat ağını yeniden harekete geçiriyor ve Kronbach'ı gözünün önünden ayırmamaya kararlı hala 16 ay sonra Ekim 2010, 2009'da Bamberski kaynaklarından Kronbach'ın yeniden yedek doktor olarak çalışmaya başladığını öğreniyor. İnanılmaz bir olay. O ay Bamberski Avusturya'nın Bregenz kasabasına gitti. Bamberski Kronbach'ın geçimini nasıl sağladığını doğrulayamadı ama başka bir şey keşfetti burada. Kronbach'ın ev sahibi evi satışa çıkarmıştı ve Kronbach'ın Ekim sonundan önce evi boşaltması gerekiyordu. Komşuları Kronbach'ın Batı Afrika'da bir işi kabul ettiğini ve ayrılmaya hazırlandığını duymuşlar bu sırada. Eğer Kronbach Scheidegg'den Afrika'ya giderse Bamberski onu sonsuza dek kaybedebilir. Ekim ayı başlarında Bamberski'nin otel odasındaki telefonu çalıyor ve kendisini sadece Anton olarak tanıtan bir adam bir teklifi olduğunu söylüyor. Adam Bamberski'ye İngilizce olarak Kalinka hakkında sizinle görüşmek istiyorum diyor. Onu taşımanıza yardım edebilirim. Onu Fransa'ya nakletme işine dahil olabilirim. Bregenz'deki Bamberski, Kronbach'ı kaçırma olasılığını yardım etmeyi reddeden Avusturyalı bir özel dedektifi açmış ve yerel restoranlardaki garsonlarla, otel personeliyle ve diğerleriyle bu senaryo hakkında açıkça konuşmuştu. Anton'un bunu tanıdıklarından birinden duymuş olabileceğini düşünüyor o sırada Bamberski. Ertesi gün öğleden sonra buluşuyorlar bu adamla. Bamberski Kronbach'ı kaçırma teklifinin 30'lu yaşlarında uzun saçlı, açık ve arkadaş canlısı bir tavır sergileyen Kosovalı bir göçmen olan Anton'dan geldiğini vurguluyor. Bamberski'ye göre Anton masrafları karşılamak için sadece 20 bin avro istemiş ve bunu insani nedenlerle yaptığını açıklamış. Günler sonra ikili Scheidegg'e bir keşif gezisine çıkmış. Kronbach'ın evinin karşısındaki sokağa park ediyorlar. Bamberski eski doktorun sabah jimnastiği yaptığı terası gösteriyor bu adama. Anton Bamberski'ye Fransa'ya dönmesini ve bir telefon beklemesini söylüyor. Bir hafta sonra 17 Ekim günü saat 22'de Bamberski'yi evinden muhtemelen suç ortağı olan ve artık bir ağır bir Alman aksanıyla Fransızca konuşan bir kadın arıyor. Mulhouse'a gitmeye hazır olun diyen kadın Fransa'nın Alsas bölgesinde Almanya sınırının hemen ötesindeki büyük bir kasabaya atıfta bulunuyor bu sırada. 5 saat sonra aynı kadın tekrar arıyor. Kronbach Mulhouse'da diyor ve gümrüğün karşısında olduğunu belirtiyor. Polisi uyarın diyor. Bamberski arıyor ve Mulhouse'daki gece nöbetçi memuruna ulaşıyor bu sırada ve şöyle söylüyor. Ben Bamberski, Kalinka adında bir kızım vardı. Kronbach tarafından tecavüz edilip öldürüldü ve hakkında uluslararası bir tutuklama emri var. Lütfen gidip onu Rue de Tilleul'de bulun. Polis memuru birkaç dakika önce Alman aksanlı bir kadının kendisini aradığını ve aynı bilgiyi verdiğini söylüyor ona. 20 dakika sonra sabah saat 4'te polis memuru Bamberski'yi geri arıyor. Onu bulduk ve durumu kötü. Kronbach polise hikayesini anlattıktan hemen sonra Mulhouse polisi Bamberski'yi tutukluyor ve 2 gün 2 gece sorguluyorlar. Asla yalan söylemek istemedim diyor Bamberski bunu anlatırken. Kronbach'ın burada olduğunu öğrendiğime çok sevindim ama bunu ben başlatmadım. Şöyle soruyor polis memurları, Anton Krasniqi'yi tanıyor musunuz? Anton diye birini tanıyorum diyor Bamberski ama Krasniqi diye bir isim duymadım, onu ilk kez duyuyorum. Polis kaçırılma olayının gerçekleştiği yerde sokakta kırık bir gözlük, ayakkabı ve kan gören bir komşu tarafından çağrılmış. Yakınlarda üzerinde Krasniqi'nin adının yazılı olduğu bir telefon faturası bulunmuş. Polis o gün Bamberski'nin otel odasındaki kasasından 19 bin avro nakit para çıkarıyor. Bamberski'nin Anton Krasniqi'ye ödemeyi kabul ettiği nakit para bu 19 bin avro. Kronbach'ın avukatları müvekkillerinin gözaltından serbest bırakılmasını ve Almanya'daki evine geri gönderilmesini talep ediyorlar. Ancak Fransız yetkililer Kronbach'a yöneltilen suçlamaları geri alıyor. Ve Bamberski'nin tek kızı Kalinka Bamberski'yi öldürmek suçundan yargılanmayı beklemek üzere Paris'teki cezaevine gönderilmesine karar veriyor. Dieter Kronbach, 4 Ekim 2011 sabahı 76 yaşında hapishane hastanesinden mahkeme salonuna getiriliyor ve jandarmalar tarafından kurşun geçirmez camdan bir kutuya sokuluyor. Kronbach'ın cinayet davası Mart ayı sonunda başlıyor. Savunma avukatı Yves Levano, O ay mahkeme salonunda kurbanın babasına intikamımızı kendimiz alabilir miyiz diye sormuştu. Dieter Krombach saldırıya uğradı, dövüldü, hipotermi halinde bir çite bağlandı. Ancak duruşma sanığın sağlık durumu nedeniyle bir hafta sonraya erteleniyor. Krombach birkaç yıldır hipertansiyon ve kalp rahatsızlıklarından muzdarip bu arada. Sonbaharda yapılan tıbbi testler sonucunda Krombach'ın sağlık durumunun oldukça iyi olduğu tespit edilince Krombach'ın yeniden sanık sandalyesindeki yerini alması isteniyor. Sonraki 15 gün boyunca Krombach duruşması yüksek drama ve duygu dolu anlarla kesintiye uğrayan görkemli, genellikle de sıkıcı bir tempoda ilerliyor. Krombach'ın avukatları Alman savcıların davayı çoktan düşürmüş olması ve Krombach'ın Fransa'ya yasa dışı bir kaçırma olayıyla getirilmiş olması nedeniyle davanın gayrimeşru olduğunu savunuyorlar. Ancak mahkeme Krombach'ın Almanya'da hiçbir zaman düzgün bir şekilde yargılanmadığını ve bir bireyin özel eyleminin devletin bir eylemini engelleyemeyeceğini açıklıyor. Mahkeme Kalinka'nın doku örneklerini inceleyen Fransız ve Alman toksikolog ve farmakologların 1995 yılında kalıntıların mezardan çıkarılmasını gerçekleştiren doktorların ve 2010 yılında tamamlayıcı bir adli muayene gerçekleştiren 5 Fransız tıp profesörünün ifadelerini dinliyor. Bu ön değerlendirmede tıp profesörleri Kalinka'nın labiyasındaki yaralanmanın sadece hayattayken meydana gelmiş olabileceğini tespit ediyorlar ve otopsi doktorunun bunun ölüm sonrası bir yırtılma olduğu yönündeki bulgusunu geçersiz kılıyorlar. Ayrıca cinsel organdaki sıvının sadece meni olabileceğini beyan ediyorlar. Kadına uygulanan şiddetin cinsel olduğuna karar veriyor bu profesörler. Ayrıca 1980'lerde mevcut olmayan yöntemler kullanılarak Kalinka'nın akciğer ve kalp dokusu üzerinde yapılan analizler güçlü bir anestezik olan benzodiazepinin varlığını ortaya çıkarıyor. Bu da Kalinka'nın öldüğü gece uyuşturulduğunun kesin kanıtı oluyor. Krombach'ın 3 Alman kurbanı nasıl uyuşturduklarını ve tecavüze uğradıklarını anlatıyorlar. Krombach'ı hapishanede muayene eden bir psikiyatrist onu cazibe veya kimyasal yollarla başkalarını etkileme arzusuyla hareket eden klasik bir narsist olarak tasvir ediyor. Psikiyatristin ifadesine göre empati kuramayan ya da öz eleştiri yapamayan Krombach başkalarını suçluyor ve suçlarını inkar ederek gerçekleri kendi imajına uygun şekilde yeniden düzenliyor. Mahkeme aile üyelerini de dinliyor bu arada. Boris Krombach babasının masum olduğuna yemin ediyor ve yani oğlu diğer şey kadından olan oğlu. Kalinka'ya asla el kaldırmayacağı konusunda yine ısrarcı. Andre Bamberski'nin umutsuzluğunun kendisini nefrete dönüştürdüğünü söylüyor bu oğul. Daniel Gonin ise değişmiş bir kadın gibi görünüyor. Daha içine kapanık, daha acımasız ve paramparça bir halde gözüküyor o sırada. Mahkeme o Mart ayında aynı mahkeme salonunda Krombach'a yönelik önceki savunmalarından geri adım attığı dramatik bir ifade dinlemişti kendisinden, bu kadından, Daniel'den. Onu karşı konulmaz bir iradeye sahip bir baştan çıkarıcı olarak tanımlıyor. Bir şey şimdi kadın şu anda Krombach hakkında bir şey istediğine karar verdiğinde hiçbir şey onu durduramazdı. Beni seçti çünkü evliydim. Bu da onun için ek bir zorluk teşkil ediyordu. Özellikle ergenlik çağındaki kızlara ilgi duyduğunu iddia etti kadın da, Daniel de. Bu çekiciliği yasak olanın cazibesi olarak adlandırıyor Daniel. Ekim ayında verdiği ifade sırasında Gonin, Kalinka'nın ölü bulunduğu sabah normalden çok daha geç bir saatte, saat 9 civarında uyandığını hatırlıyor. Gonin'den kastım Daniel, yani Kalinka'nın annesi. Krombach'ın bir gece önce kendisine sakinleştirici verdiğinden şüphelendiğini söylüyor. 2010 yılında yapılan bir adli soruşturma sırasında Daniel, Krombach'ın Lindau'daki evlerinde metreslerini eğlendirebilmek için onu sık sık sakinleştiricilerle uyuttuğunu öğrenmiş. Krombach'a hitaben adli tıp raporunun artık kendisi için yeterli olmadığını söylüyor. 29 yıl boyunca hiçbir soru sormamış. Şimdi ise tüm gerçeği bilmek istiyorum diyor. Duruşmanın ilerleyen bölümlerinde duygularını onlarca yıldır bastırmış olan Nicholas Bamberski, ailesinin ihanete uğramışlık duygusunu ifade etmeye çalışıyor ve Krombach'a açıklanamayan bir ölümden nasıl tatmin oldunuz ve ne olduğunu anlamaya nasıl çalışmadınız diye soruyor. Bir açıklama bulmak için çaba sarf ettiğinizi hiç görmedim. Yaşlı Bamberski için oğlunun sorusunun cevabı korkunç ve basit. Cuma gecesi ailenin geri kalanı uyuduktan sonra Krombach mutfakta Kalina ile karşılaştı. Ona sakinleştirici verdi, tecavüz etti ve ardından Kobalt ferlesitin ölümcül enjeksiyonuyla onu infaz etti. Cinayetin sebebi neydi? Bamberski bana onu öldürdü çünkü aklını kaybetti, dedi. Başına gelecekleri düşündü ve korktu. Bu şekilde anlatıyor olayı. Senaryonun Krombach'ın pek tanımadığı hastalarına ilaç verip tecavüz etme alışkanlığına uymadığını kabul eden Bamberski, doktorun kadınlar üzerinde kontrol kurma arzusuyla hareket ettiğini ve zaman daraldığı için kendi üvey kızına karşı harekete geçtiğini öne sürüyor. Kalinka, Toulouse'a geri dönmeyi ve artık Krombach'la kalmamayı istiyordu. Ondan kaçmak üzereydi. Belki de bu bir sebepti ama bunu kimse bilemez. Bunu kimse artık asla bilemez, diye anlatıyor Bamberski. Duruşma 22 Ekim Cumartesi günü öğleden sonra saat 3'te sona eriyor. Duruşma Krombach'ın mahkemenin ve Daniel'in huzurunda Kalinka'ya zarar vermediğime yemin ederim şeklindeki ifadesiyle sona eriyor. Kasıtsız ölüme sebebiyet veren kasıtlı şiddet, ağırlaştırılmış koşullar suçundan suçlu bulunuyor kendisi. Suçun cezası 30 yıl hapis, Krombach ise 15 yıl hapis cezası alıyor. Bamberski Krombach'ı yakından takip etmeye devam ediyor bu sırada. Evinin arka tarafında 30 yıllık klasörler, makaleler, mektuplar, duruşma tutanakları, adli tıp raporları, polis dosyaları, psikiyatrik değerlendirmeler ve diğer belgeler dolu bir ofis tutuyor Bamberski. Kızının katilinin aralarında Krombach'ın kızı Katya ve Paris'teki Alman Büyükelçiliğinden bir temsilcinin de bulunduğu bir avuç düzenli ziyaretçi kabul ettiğini biliyor. Krombach'ın hapisten çıkmak için en az 15 dilekçe verdiğini ve her birinin reddedildiğini biliyor. Alman'ın avukatları temyiz başvurusunda bulunuyorlar. Krombach'ın avukatları ve yeniden yargılama 16 Kasım 2012'de başlıyor. Bamberski'nin en büyük korkusu cezasının geri kalanını bir Alman hapishanesine çekmek için başarılı bir savunma yapması elbette. Eğer bu gerçekleşirse Almanların onu serbest bırakacağından hiç şüphesi olmadığını söylüyor. Mulhouse'da adam kaçırma şüphesiyle tutuklanmasının ardından Bamberski kefaletle serbest bırakılıyor. Ancak adli kontrol altına alınıyor. Pasaportunu teslim ediyor ve şu anda Fransa'dan ayrılması yasak. Alman savcılar Bamberski hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartarak Krombach'ın 10 yıl boyunca karşı karşıya kaldığı yasal tehlikenin aynısını ona da yaşatıyorlar. Toulouse'daki avukatına göre Bamberski'nin komplo ve adam kaçırma suçlarından yargılanacağı ve 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği neredeyse kesin. Fransız halkının Bamberski'ye gösterdiği güçlü desteğin daha az bir cezayla sonuçlanabileceğine inanılıyor bir yandan da. Kızının anısı ve onuru için verdiği savaş çok asil bir mücadeleydi, diye anlatılıyor çoğu yerde. Kalinka için Adalet Derneği'nin bir üyesi, kendisinin ve gruptaki diğer kişilerin Bamberski'nin ertelenmiş bir ceza ve ertelenmiş bir ceza alacağına inandıklarını söylüyor. Yargıç bunu bir vicdan davası olarak görecektir. Hapse gireceğini hayal bile edemiyorum, diye anlatılıyor bu olayda. Ancak Bamberski, Krombach'ı mahkemeye çıkarmanın bedeli olarak hapiste geçireceği süreyi kabul etmeye razı olduğunu söylüyor. Kaçırılma olayından pişman değilim, diye itiraf ediyor. Bir şeyler yapılması gerekiyordu. Yani ve bunu ben üstüme aldım, diye anlatıyor kendisi.
Wow.
Çok acayip olay, değil mi?
Gerçekten. Ama yani bu adama helal olsun. Helal
Evet.
olsun. Yani gerçekten helal olsun.
Hayatını tamamen buna adamış. Bütün işi gücü her şeyi bırakmış. Hakikaten helal olsun ya. Yani baba gibi babaymış yani.
Ve o kadar yalnızmış ki bu süreçte. Eski karısı zaten pisliğin teki. Yani sen nasıl bir annesin yani? İşte
Evet,
herkes
evet.
onu işte kıskandığı için böyle yapıyor falan diyorlar. İşte havalı bir doktorum ben bilmem ne tripleri falan. Senin Almanya'da fena olacaktım yalnız kusura bakma da.
Ya, Almanlar her zaman yanlış tarafı seçti ya. Yani çok fena. Ona diyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten çok saçma yani. Adama böyle işte yok doktor moktor diye bu kadar da yani at koşturmasına izin veremezsin yani. Daha ne yapsın ya? Bir de iki kere üst üste şeyi belgesi iptal edilmiş olmasına rağmen ya yardımcı da yedek doktorluk falan yapıyor. Yuh. Biz gitsek sınır dışı edersiniz be bizi. Bir tane vize vermiyorsunuz vize.
Ya bizim evet vize için bir sürü belge topluyoruz. Yani bu adam kadar değerimiz yok mu bizim yani?
Şaşılacak iş. Neyse ama yani güzel ve karışık bir bölümdü. Ve bu haftalık bizden bu kadar sayın
Çok yoruldum.
dinleyiciler.
Çok yorucuydu.
Evet. Evet. Hadi fuara gelenlerle görüşürüz.
Yorumlarınızı da bekliyoruz. Görüşürüz.
Bay bay.